Ayrım 8.
40 yaşının üstünde bir kadının bundan 5 yıl önceki vücuduydu. Biliyordu, bu olsa olsa bir yanılsama, bir sarı olabilirdi. Ama şu anda bu görünümün duyularında uyandırdığı sarsıntıdan çıkarabildiği kadarıyla ateşini bel kemiğinde hala hissettiği, düşlerinde yaşattığı kadın olmasa bile onunla bir zaman, belki çok kısa, belki çok uzun bir süre ama mutlaka çok değişik, insanın bütün hücrelerinde izini bırakacak yoğunlukta bir birliktelikleri olduğundan emindi. Yabancı kadının başucunda 3-5 saniyeden fazla duraksamış değildi. Ama sonunda bu duruştan o da tedirginlik duymuş olmalıydı ki ani bir hareketle yerinden doğruldu, gözlüklerini çıkardı. Göz göze geldiler. Bir an bu gözlerin gerisinde yemyeşil cehennem ateşleri yanan bir uçurumun baş döndürücü derinliğini yakalar gibi olduğunu sandı. Bu gözleri de tanıyordu. Ama ona sanki yüzlerce yıl gerilerdeki bir yerlerden bakıyorlardı. Bu gözler Singapur'da bir gece beyaz zehirle irileşmiş göz bebeklerinde ölümü gördüğünü sandığı kadının gözleriydi. Gördüğü aslında kendi ölümüydü. O gece onunla yok edici tutkuyu, çıldırtan kösnüllüğü ve onlarla aynı zamanda geleceğe bakışın umutsuz hüznünü yaşamıştı. İki vücudun böylesine bütünleşebileceğini, iki tenin bu kadar örtüşebileceğini düşleyemezdi bile. Soluk soluğaydılar. Konuşabildiği bütün ortak dilleri kullanarak, dönüşü olmadığını sandığı bir inançla, "Bu gece anladım, seni artık asla bırakamam, benimle İstanbul'a gel," diye yalvarmıştı ona. Genç kadının bakışlarında ilk olarak o zaman görmüştü hüznü ve çaresizliği. Uzun süre tek bir sözcük bile çıkmamıştı dudaklarının arasından. Bir daha hiç konuşmayacakmış gibi susmuştu. Sonra birden ayılmış, adeta çirkinleşmiş, kupkuru gözlerle yüzüne bakarak, kupkuru bir sesle "Uzaklaş benden," demişti. "Ben lanetli bir kadınım. Bir uyuşturucu bağımlısıyım. Seni mahvedebilirim. Çünkü sen benimle sonuna kadar gidemezsin. Sen iyi bir insansın. Seni çok seviyorum ama yapamam. Seni de sürüklemek istemem içimin cehennem kuyusuna." Evet, aynen böyle söylemişti. Kimi kandıracak? Onu bırakan kendisi değildi. Ne de oydu vazgeçen. Gerçek bambaşkaydı. Başka türlüsü gelmemişti ellerinden. Kadın haklıydı. Aslında korkağın biriydi çünkü. Kaçmıştı. Ağlıya ağlıya. Bu bakışların arkasında da o alevlerin sıcaklığı vardı. Ürperdi. Ağzını açtı, sesi çıkmadı. Elini uzatmak üzereydi ki genç kadın onun yüzünden tedirginlik duymasını gerektiren, hatta meraka değecek bir şey yokmuş gibi gözlüklerini tekrar takarak yeniden kayıtsızca ve bu kez ona arkasını dönerek yüzüstü uzandı kumların üzerine. Küçük kız doğru söylemişti. Deniz soğuktu. Yine de bir hayli açıkta demirlemiş olan balıkçı kayığına kadar yüzdü. Balıkçı kayığın içinde büzülmüş uyumaktaydı. Ağlar boştu. Nicedir balık görünmüyordu koyda. Bir eliyle kayığa tutunarak bir süre sırt üstü dinlendi. Kafası karışmıştı. Hiçbir şey düşünemiyordu. Sadece genç kadının şimşek parıltıları gibi belirip biten kusursuz vücudunun imgesi vardı gözlerinin önünde. Baştan çıkarıcı bir imge. Sonra döndü. Ağır ağır yüzerek duş kabinlerinin bulunduğu tarafta kıyıya çıktı. Duşun suyu ısınmamıştı henüz. Dönerken baktı, kadın yoktu. Gitmişti. İsabet dedi içinden. Gitti diye seslendi küçük kız uzaktan. Bu kez yüzü gülüyordu. Eline 3-5 kuruş tutuşturdu kızın. Niye veriyorsun bunu şimdi? Dedi kız tuhaf bir şekilde kırıtarak. Ama yanıtını beklemeden de paraları alıp cebine, marklar ve florinlerle milyonluk kağıt paraların yanına soktu. Yukarı çıkarken bakkalın önünde durarak ekmeğiyle gazetesini aldı. Bakkalın kızıyla göz göze geldiler. Dükkanın içi kalabalıktı. Kızın hayran ve çapkın bakışlarına, görülme korkusuyla ancak kaçamak bir selamla karşılık verebildi. Eve geldiğinde sıcak bastırmıştı bile. Tekrar bir duş yapıp taraçanın gölge tarafına çektiği şezlonga ıslak ıslak uzandı. Kendisine gelmek için iki şişe buz gibi birayı ardı ardına midesine indirdi. Boşuna. Aklı hala karışıktı. Sabahtan beri başına gelenleri nasıl yorumlayabileceğini bilemiyordu. Çadır büfede çalışan küçük kızın söyledikleri çok şaşırtmıştı onu. Dayısının son mektubunda sözünü ettiği 100.000 suratlı billur top, dayısının şakalarından biri değil miydi? Var mıydı öyle bir şey? Şimdi neredeydi? Gerçekten insanlığın geleceğini tehdit edebilecek bir gücü var mıydı? Varsa bu gücün özelliği neydi? Kaynağı neresindeydi? Bütün bu sorulara bir yanıt bulmak için her şeyden önce dayısının bütün ürkütme girişimlerine karşın o topu görmesi, eline geçirip incelemesi gerekiyordu. Böyle durduğu yerde spekülasyon yapmaya kalkması saçmaydı. Zaten kafası durmuş gibiydi. Belki birden yükselen sıcaklıktan, belki üst üste içtiği biralardan, belki de onu olmayacak umutlara düşürmüş olan o yabancı genç kadın yüzünden. Oysa 100.000 suratlı billur topu aklından çıkarmak isterken, bugün aşağıda kumların üstünde güneşlenirken gördüğü yabancı genç kadının, birkaç saniye için bile olsa aklını başından almış olan çıplak göğüsleri değil de bakkalın kızının çapkın ve hayran bakışları geliyordu gözlerinin önüne hep. Bir görünür tehlikeden kaçma güdüsüydü bu belki de. Kaldı ki kendisi için övünülecek bir yanı yoktu o bakışların. O kızın gözlerinde taşıdığı önemin nedenini, niteliğini biliyordu. Ancak televizyon filmlerinde adını işittiği uzak ülkeleri gezip tozmuş, bütün dünyayı dolaşmış bir gemici, belki de gazetelerin pazar eklerinde gördüğü Hollywood'un ünlü yıldızlarıyla kol kola dolaşmış bir serüven adamı, bir kahramandı o. Kim bilir kaç kadının, kaç genç kızın gönlünü çalmış, kim bilir kaç yürek yakmıştı. Oysa zavallı kızcağızın ne kadar durağan bir yaşamı vardı burada. 28 yaşındaydı ve yaşamına hiçbir erkek girmemişti o güne kadar. Tabii hiç aşık olmadığını ya da kendisine aşık olan kimsenin çıkmadığını söylemek istemiyordu. Sadece hala kızı olan kızdı. Bunu açıklamaya çalışıyordu. Yani kötü niyeti varsa hiç kusura bakmasındı. Temiz bir sevgiye yüreği açıktı. El ele tutuşabilirlerdi. Hatta çok ileri gitmeden öpüşebilirlerdi de. Ama daha ötesi, Allah korusun, kötü kadın olmaya niyeti yoktu. Öte yandan da evde kalacağım diye ödü kopuyordu. Ne yapsındı? Gençler pek uğramıyorlardı bakkal dükkanına. Erişkin genç kız ve erkekler, yeni yetmeler, aşağıda, deniz kenarında bambaşka bir dünyada yaşıyorlardı. Dükkanla, dükkanın kahve bölümünün sürekli müşterilerini çoğunlukla orta yaşlı ya da orta yaşın biraz üstündeki erkekler oluşturuyordu. Bir zamanlar müdürlük, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı gibi önemli yerlerde bulunmuş, çoğu kel kafalı, şiş suratlı, yağlı göbeklerinden yukarısı çıplak bir sürü erkek kahvaltılarını yapar yapmaz, daha saat 10 bile olmadan bakkal dükkanının yan tarafındaki üstü asma yapraklarıyla örtülü kamereye doluşuyor, masaların başına çörekleniyor, öğle yemeklerini çok kez birer sandviçle geçiştirerek, neredeyse bütün gün yüksek sesle gülüşüp konuşarak, küfrederek, açık saçık öyküler anlatarak, birbirlerine hep belden aşağı sıfatlarla takılarak, yiyip içtikleri dışında herhangi bir mano ödemeden okey, tavla ya da pişpirik oynuyorlar. Yenildikleri zaman ısmarlayacakları bira, gazoz ya da dondurmanın parası bile kimilerine çok geldiği için kavga ediyorlardı. Bakkal dükkanıyla kameriyenin bulunduğu taraça çok sıcak oluyordu. Soluk almak bile zordu. Hava yoğun bir ter ve cinsellik kokuyordu günün her saatinde. Bakkalın kızı bir teşhirci gibi kısacık eteğini savura savura, göğüslerini olduğu gibi ortaya koyan bluzunu titreterek ortalıkta gezinip duruyordu. Bu kılık onu o kadar çekici kılıyordu ki içi geçmiş ihtiyarlar bile taş alma, zar atma ya da kağıt çekme sırası kendilerine gelene kadar aç gözlerle yiyecek gibi bakıyorlardı ona. Arada orasını burasını elleyen, çimdik atanlar da yok değildi. İşte bütün erkek ufku buydu onun. Cinsel eğitimi, gazetelerin pazar eklerindeki sinema, moda ve pop müzik dünyasının dedikodularıyla oluşan, televizyondaki pembe aşk dizilerinin aptalca görüntüleriyle gelişen bir genç kız, bu yağlı, kıllı, mütecaviz ya da iktidarsız erkekleri ya da çevresinde bir görünüp bir kaybolan zibidi delikanlıları çekici bulabilir miydi? Aralarında 18 yaş fark olsa bile bu oldukça yakışıklı, geçim sıkıntısı çekmeyen, artık epeyce de durmuş oturmuş, uslanmış görünen denizciyi ötekilerden daha ilginç bulması doğaldı. Üstelik tepedeki evde yalnız başına oturduğunu bildiği için bir fırsatını bulup oraya kapağı atarak onun kendisini baştan çıkarmasına göz yumar, hatta bunu sağlar, onu kendisiyle evlenmek zorunda bırakabilirse geleceğini de garantiye almış olurdu. Bu olasılığı kendisi değilse bile ona öğütler veren annesinin hesaplamakta olduğu kesindi. Öyleydi de bu kız neden bu kadar ilgisini çekiyordu? Belki de yanılıyordu. Hiç de hesaplı kitaplı değildi kızcağız. Doğanın baskısı en aklı başında insanları bile çılgına çevirmiyor muydu? Hele bu sımsıcak tatil beldesinde. Kendisi evde kalma korkusuyla aptalca çileden çıkan şu kızdan farklı bir konumda mıydı sanki? Bu kızın ve çadır büfede çalışan kaburga kemikleri tek tek sayılacak kadar zayıf, sıska, çöp bacaklı, memeleri henüz bir ceviz büyüklüğünde, yüzü hiç yıkanmazmış gibi her zaman kirli görünen küçük kızın, bir kaba cinsellik öğesi olmaktan öte herhangi bir güzellik, bir sevinç, bir mutluluk ilham etmeleri olası değildi ona. Bunu bile bile, bir türlü tümüyle vazgeçemiyor, yüzünü pat diye çeviremiyordu işte onlardan. Böyle anlarda, uzak doğu limanlarının pis kerhanelerinde karşılaştığı lejyon askerlerinden farksız hissediyordu kendisini. Oralarda onları birbirlerinden ayıran şey, ceplerindeki yeşillerin sayısına göre ziyaretine gittikleri evlerin biraz daha temiz ya da biraz daha pis oluşu, o evlerde sergilenen malların el değmiş olup olmadıkları, sıskalık ya da beslenmişlik dereceleriydi. Uzak limanlarda yapıp ettikleri, oralarda, o yitik sularda doğal karşılanan şeylerdi. Kimsenin kimseyi kınayacak hali yoktu. Uzun bir sefer ortasında bir uzak liman kentine indikleri zaman azgın bir boğadan farkı olamazdı denizcilerin. Ne yapıp ne ettiklerini kimsenin sormaya hakkı yoktu. Her şey orada kalır, bağlama limanına tertemiz, uslu çocuklar olarak dönerlerdi. Peki ya burada? Burasının da okyanusta sefer yapan erkekler harasına benzeyen bir gemiden farkı var mıydı? Denizci olmasını babası istemişti. Doğru bir seçimdi, haklıydı adam. Çocukluğundan beri yaz kış denizden çıkmazdı. Eli işe yatkındı. Evin bütün mekanik ve elektrik onarım işlerini o yapardı. Dayısının Volvo'dan önceki Nuh Nebi'den kalma Opel kapitanını da az onarmamıştı. Motorunu rektifiye etmiş, şanzımanını indirmiş, ön takımlarını kaportasını elden geçirmiş, neredeyse yenilemişti. Babasının çok parası olsaydı da okuması için Amerikalara falan gönderebilseydi, denizcilikten başka bir meslek seçer miydi bilmiyor. Ama herhalde dayısı gibi eline kazma alıp dağ tepe dolaşmaya ya da yine onun gibi bir kitap kurdu olmaya ne niyeti ne de hevesi vardı. Aslında liseyi bitirdiği yıl o da bütün arkadaşları gibi hayaller kurmuştu. Oysa babası daha sınav sonuçları belli olmadan çok önce onun ne olabileceğine karar vermişti bile. Seni yüksek denizcilik okuluna yazdıracağım. Çarkçılık bölümüne gireceksin. Çarkçılık gemiciliğin en gözde mesleğidir. Burun kıvırma. Çarkçı dediğin makine mühendisidir. Hem dünyayı gezer görür hem iyi para kazanırsın. Hem de her limanda bir başka sevgilin, metresin olacak. İşin iş, seni gidi köfte or. Babasının yanından ayrıldıktan sonra öfkeyle helaya kapanıp önce ağlamış, sonra babasını kahretmesi için Allah'a yalvarmıştı. Oysa adamcağızın doğru söylediğini biliyordu. Gerçekten de dedikleri bir bir çıkmış, aynen onun dediği gibi yaşamıştı açık denizlerde, 25 yıl boyunca. Her limanda bir kadın bulmuştu. Mutlu olmuş, mutsuz olmuş ama en azından babası gibi geçim sıkıntısı çekmemişti. Aslında o gün onu şaşırtan ve kızdıran meslek seçimi konusunda fikrinin sorulmaması değil, babasının kadınlardan söz ederken takındığı tavır olmuştu. Çünkü o günlerde sınıf birincisi olan tahta göğüslü bir kıza son derecede eflatuni bir şekilde aşıktı. Babasının ona bu tür sözler söylemesinin haksızlık olduğunu düşünüyordu. Açıkçası onun ne olduğu ya da ne olamadığı babasının da dayısının da pek umrunda değildi. Bu noktada babası belki biraz daha dürüsttü. Oğlu adına bir kez bir seçim yapmış, sonra onunla bir daha ilgilenmemiş. onun için ve onun hakkında düşünmeyi bırakmış, daha doğrusu ondan kurtulmuş, kendi yetenekleri, kendi olanakları içinde görevini yerine getirmişti. Bu yüzden bir bakıma saygı bile duyuyordu ona. Çünkü babası, bildi bileli hep kendi dünyasının boyutları içinde yaşamış, o dünyanın dışına çıkmaya heveslenmediği gibi, oraya kendisi dışında kimseyi kabul etmemiş, herhangi bir kimsenin burnunu sokmasına izin vermemişti. Birkaç kez alkol tedavisi için zorla hastaneye yatırmışlardı. Taburcu edildikten en geç bir hafta sonra yeniden başlıyordu içmeye. Galiba sirozdu. Ne yaparsa yapsın, ne yaparlarsa yapsınlar, yakında öleceğini biliyordu. Babasının ölümünü gemide Avustralya'ya doğru yol alırlarken annesinin veraset ilamı için vekaletname göndermesi gerektiğini bildiren telsiz mesajından öğrenmişti. Aylar sonra. Bakırköy'deki akıl ve sinir hastalıkları hastanesinin fakirler koğuşunda yanında kimse olmadan tek başına ölüp gitmişti adamcağız. Ailenin en büyüğü olan, en akıllısı geçinen dayısının davranışı da babasınınkinden pek farklı değildi. Gel geç küçük ilgiler, sırt pışpışlamalar, köpeğe kemik atar gibi avcuna 3-5 kuruş harçlık sıkıştırmalar, sonra yok saymalar. Oysa özellikle de lise öğrencisiyken için için sürekli düş kırıklıkları yaşasa da dayısı gibi herkese, özellikle de arkadaşlarına çok gizemli gelen bir meslek sahibi, daha o günlerde bile herkesin tanıdığı bir araştırıcı, bir bilge kişinin yeğeni olmaktan gurur duyardı. Bir gün belki o da yeğenini fark eder, ondan övgüyle söz eder, okul aile toplantılarına her saat sarhoş olan babasıyla çiçekleri dışında konuşmasını bilmeyen annesinin yerine çıkıp geliverir diye nasıl bekler, nasıl umutlanırdı. Geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından dağlarda bayırlarda kazma sallamayı çok erken bırakmıştı dayısı. Üniversiteye geçmiş, hızla yükselmiş, genç sayılabilecek bir yaşta profesör olmuştu. Onu doğru dürüst tanımaya başladığı yıllarda fakültede kürsü başkanıydı. Saygın bir bilim adamıydı. Sık sık yurt dışına çağrılır, yabancı üniversitelerde arkeoloji dersleri verirdi. Yeni Foça'daki bu evi alıncaya kadar, daha doğrusu belki de bu nedenle kendi isteğiyle erkenden emekli olana dek, mesleki zorunluluklar dışında Kalamış'taki 3 katlı kocaman evin alt katını boydan boya kaplayan kütüphanesinden dışarı adım attığını gören olmamıştı. İçki gibi, kumar gibi kötü alışkanlıkları yoktu. Kadınlarla, kızlarla da arası hoş değildi. Daha doğrusu herkes gibi o da öyle sanıyordu. Onun hünsa olabileceğini bile düşünmüştü bir ara. Özel yaşamının kimi gizlerini buraya yerleştikten sonra bir rastlantı sonucu öğrendi. İşçi kadın kitaplığın tozlarını alırken kalın bir cilt düşürmüştü yere. Kitapların arasına sokuşturulmuş, büyük boy bir kitabı andıran bir klasördü bu. İçinde dayısının herhangi bir tarih sırası gütmeyen bir takım özel notları, kendisine gönderilen mektuplar ki bunların bir bölümü ilginç aşk mektuplarıydı ve bu mektuplara verdiği yanıtların kopyaları vardı. Ben kendimce bir arkeologdan çok felsefeciyim derdi dayısı. Bundan ne kastettiğini hala pek iyi anlayabilmiş değil. Bir fırsatını bulup sorduğunda ben bir arkeoloji hocasıyım ama bana göre eski çağlar tarihini, tarih bilimini anlamak için filozof olmak gerek. Aristo'yu, Eflatun'u, Sokrat'ı anlamadan arkeolog olunur mu diye kestirip atmıştı. Aslında onun başka bir şey söylemek istediğini seziyordu. Ama bu yanıtla yetinmek zorunda kalmıştı. Dayısının iyi bir hoca olduğunu herkes söylerdi zaten. Özellikle öğrencileri çok severlerdi. Arkeoloji gibi aslında sıkıcı olması gereken bir dersi zevkle dinlenen, zekice tasarlanmış, renkli ve zengin bir öyküye dönüştürdüğünü söylerlerdi. Ona gönderilmiş olan aşk mektuplarına şöylece bir göz atmıştı. Çok ilginç mektuplardı. Dayısının yolladığı mektupların kopyalarına da bakmıştı. Bu mektuplarda da onun yer yer nükteli, muzip, iğneleyici düşünce zenginliğini sezmemek mümkün değildi. 15 yıllık bir dönemi kapsıyordu bu mektuplar. Çok iyi saklandıkları için olacak, kat yerleri bile eprimemişti. Yepyeni duruyorlardı. O mektupları yazan değişik değişik kadınların hepsi de onun cinsel çekiciliğine değil, yakınlarının nedense bir türlü anlayamadıkları, zarif, ince ve alaycı zekasına vurulmuş görünüyorlardı. Hoş satırlar arasında, "Aşkım, hayatım, sevgilim, senin için çıldırıyorum, her tarafından, adıyla sanıyla, şuralarından, buralarından öpüyorum" gibi ateşli tümceler, neredeyse pornografik sayılabilecek duyumsatmalar da eksik değildi. Bunlara bakınca dayısının cinsellik açısından hiç de öyle pısırık bir bilim adamı olmadığı anlaşılıyordu. Ama bunları yine de bir kart zampananın mektuplarında sık sık kullandığı bir deyimle ufunetli ilişkileri olarak nitelendirmek haksızlık olurdu. Bütün bu insancıl yanlarına karşın, ölümü sırasındaki asil jesti bir yana bırakılırsa, böylesine ehli keyif bir insanın kendisine karşı daha önceki davranışlarını anlamakta hala zorluk çekiyordu. Onun gibi dünyanın ve insanlığın geçmişi hakkında araştırmalar yapmış, bilimsel verileri incelemiş, dahası dünyanın ve evrenin geleceği konusunda ileri sürülen kuramları irdeleyen, tartışan bir bilge kişinin kendisini dünyaya ve yüce inançlara bağlayacak hiçbir dayanağı bulunmayan, hiç kimsenin ona böyle bir yardım eli uzatmayı aklına getirmediği bir uzak yol gemisi çarkçı başısının, pis bir zampara, uslanmaz bir ayyaş, bir esrarkeş olup çıkması olasılığının oldukça yüksek bulunduğunu, henüz işin daha başındayken görememiş olmasına şaşılmaz mıydı? Ve o eğer babasının ileri sürdüğü gibi yetenekleri açısından asla bir çarkçı başı olmaktan öteye gidemeyecek biri idiyse, başkaları gibi başkalarına göre daha doğru dürüst bir meslek sahibi olamadığı, toplumda bazılarının ondan beklediği kadar saygın bir kişi olarak adını duyuramadığı, ayyaşın teki olup çıktığı için eleştirilmemesi gerekmez miydi? Ya annesi? Kendisini sarhoş kocasının sultasından kurtaracak bir meslek sahibi olamadığı ve hiç değilse istediği, düşlediği gibi zengin, yüksek öğrenim görmüş, asil bir aile kızıyla evlenmediği için hep hor görmüştü oğlunu. Singapur'dayken "senden asla ayrılmayacağım, İstanbul'a birlikte gideceğiz" diye yeminler ettiği kadından son anda "karım ve kızım var, onları bırakamam" diye ayrılmıştı. Oysa bu doğru değildi. Aşktan korkmuştu o. Sımsıkı yapışmıştı sıradan yaşamın eteklerine. Çünkü sıradan bir adamdı. Bunu kendi kendisine bile açıklamaktan kaçmıştı yıllarca. Ama artık biliyordu. Hollandalı sevgilisi, karısıyla kızını öne sürüşünün bir bahane olduğunu bildiği halde yüzlememiş, küçültmek istememişti onu. "Haklısın, git" demişti. O düş gecesinde konuştuklarının ardından başka bir son beklemiyorlardı zaten. Kızıyla karısını bırakamamıştı. "Onları bırakamam, onlardan sorumluyum, kendi suçumun günahını onlara yükleyemem" demişti. Bahaneydi bu ama doğru bir tarafı da yok değildi. Çünkü onlar ne olursa olsun onun bağlama limanıydılar. Gidip gelip onlara dönmek zorunda hissediyordu kendisini. Çünkü onlar Allah'ın cezası pis yaşamının güvencesiydiler. O dev bir tankerin çarkçı başısıydı. Okyanusların ortasında dümensiz, uskursuz dolaşamazdı. Ve eğer sonunda artık ondan alabilecekleri hiçbir şey kalmadığını düşünen karısıyla kızı istemeselerdi, aynı bayrağı taşıyıp duracaktı kıç kas arasında. Karısı, "Herkes gibi bizim de bir yazlık evimiz olsa" der dururdu. Şimdi kim bilir ne kadar pişmandır, ne kadar dövünüyordur diye gülüyordu için için. Sonra birden kendisine geldi. "Şu işe bak" dedi can sıkıntısıyla. Evde kalma kompleksine kapılarak teşhirci olmuş sıradan bir kız insanın aklına neler getiriyor. "Bütün bunları çoktan unuttuğumu sanırdım. Demek bir an boş bırakmaya gelmiyor insanın istencini. Her şeyin gerisin geriye kafasına üşüşmesi işten bile değil.